Panyeri Horozları, Bir Ada Hikayesi 3, Yaşar Kemal, 3. Kaset, 1. Yüz, Sayfa 83. Lena, ona güzel giyitlerini, beyaz gömleğini de getirdi. Giyindi, kuşandı, yeniden aynaya gitti, saçını, bıyıklarını taradı aynada. Aşağı indi, bahçeye çıktı. Deniz aşağıda ağarmıştı. Burnuna yoğun bir deniz kokusu geldi. Alacakaranlıkta her şey büyüleyicesine güzel gözüküyordu. Kulağına çok uzaklardan bir kuş sesi geldi. O kuşun sesinin tıpkısıydı. Sesi duyulup da kendi hiç gözükmeyen kuşun sesinin. Dondu kaldı, şaşkınlığı çabuk geçti. Kulağını sesin geldiği yana dikti. Bir süre bekledi. Ortalıkta ses seda yoktu. Bunda bu kuşun sesine bir hayır var, dedi kendi kendine. Her şey bu alacakaranlıkta gözlerine güzel gözüküyordu. Pınara kadar çıkayım diye düşündü. Gün doğmadan, deniz beyazken Pınar'ı hiç görmemişti. Pınar'a doğru bir iki adım atmışken ağa efendileri kahvaltıya çağırdığı düştü aklına. Hemen eve koştu, basamakları ikişer ikişer atlayarak yukarıya çıktı. Lena ana, Lena ana, daha gitmedin mi Zehralara diye heyecanla, telaşla sordu. Lena durgun, dur hele, dur. Görmüyor musun, masayı hazırladım. Çayla süt ocakta. Masaya baksana. Ne güzel körpe hıyarlar, ne güzel domatesler, yeşil biberler var. Bunları nereden buldun ana? Nereden bulacağım oğlusu, bahçeden aldım. Biberi, hıyarı da Pınar'ın ayağının yanı başında buldum. Pınar'ın ayağı bahçelerin içinden geçerken kıyılarını suluyor. İşte biber de hıyar da orada, oralarda bitmiş. Eskiden beri hep böyledir. Ya kıpkırmızı domatesler nereden? O da bizim bahçeden. Yahu ana, bizim bahçe hep kurumadı mıydı? Ben ancak bahçeyi iki kere suladım. Yalnız bizim bahçede değil, kimi bahçelerde de kurumuş dallarda çok kırmızı domatesler var. Ben niye hiç görmedim ana? Siz yanınıza yönünüze hiç bakmıyorsunuz ki. Her bahçenin içinde top yapraklara, dallara kurumuş domateslerin üstünde birer ikişer yumurta kadar domates var. O kadar da güzel kokuyorlar ki. Al şunu ye bakalım. Ana, seni lafa tuttum, hemen git onları uyandır. Bak, her şeyi hazırlamışsın, ne duruyorsun? Bak, sabırsız olma o kadar. Daha ortalık ışımadı. Onlar kalkacaklar, yıkanacaklar, giyinecekler. Kızlar saçlarını tarayacak. Ben ne zaman oraya gidilir bilirim. Sen keyfine bak. Bilirsin, tamam, dedi Poyraz. Merdivenleri indi. Çeşmeye kadar hızla gitti, hızla eve döndü. Bir süre böyle gitti, gitti, geldi. Her seferinde de gözünü Zehra'ların evinden ayıramıyordu. Evde hiç hareket yoktu. Bunlar ne biçim? Ne biçim insanlar? Neredeyse gün doğacak, uyanmıyorlar. İlk akşamdan haber gönderdi, kahvaltıya buyurun diye. Gene uyanmıyorlar. Gittikçe öfkeleniyor, öfkelendikçe hızlanıyordu. Lena da hiç dışarıya çıkmıyordu. Sonunda dayanamadı, merdiveni iki kez çıktı indi. Lena arkasından baktı, ateş bacayı sararsa böyle olur işte, dedi. Gülümsedi. Ortalık birazcık aydınlanınca Poyraz çeşmenin arkasındaki bahçede kırmızıya çalan bir renk gördü. Hızla yürürken ayakları aldı onu, oraya götürdü, eğildi. Kırmızıya çalan yere baktı, büyük bir domates geldi eline, kopardı. Ortalık ışıldıkça bahçelerde kızartılar çoğarıyordu. Her domates sertti, kırmızıydı. Kurak yerlerin domatesleri som kırmızı olur. Gün doğunca her evin bahçesinin içine baktı, her bahçede yer yer üstlerine çiğ yağmış kırmızılar ışılıyordu. Birden günün doğduğunun farkına vardı. Aman rezil, rezil rüsva olduk, dedi, koştu. Ta nerelere gelmişiz, bahçe bahçe, kırmızı domates domates dolaşarak, diye diye eve girdi ki konuklar gelmişler, kahvaltı masasına oturmuşlar, onu bekliyorlar. Sandalyesini hemen oturdu. Affedersiniz efendim, çok affedersiniz. Kurumuş bahçelerde kırmızı domatesler. Her bahçede kırmızı domates var. Hiç su görmemiş. Domatesin dalları, yaprakları, her yeri kurumuş. Kırmızı domatesler üstünde. Hem de sert, hem de bir kokuyor, bir kokuyor ki. Cebinden bir büyük domates çıkarttı. Ağa efendinin önüne koydu. Lena kalktı, domatesi ağa efendinin önünden aldı. Yıkadı, getirdi, tabağına koydu. Efendina, yiyin bakalım. Nasıl da kokuyor mis gibi. dedi. Ben buldum dercesine. Ağa efendi gülümseyerek domatesi eline aldı, kesti, beyaz yörük peyniriyle yedi. Bu hıyarlar nereden diye sordu. Biberleri, hıyarları da Pınar'ın ayağının geçtiği bahçelerden topladım. Cins cins de nane topladım. Denize inen Pınar'ın ayağından. Uzun, belime kadar gelen nanelerin mavi çiçeklerine arılar çokuşmuştu. Arıdan nane dalları yerlere kadar sarkmıştı. Bu yıl da ballarımız nane kokacak. Biz de o balları yiyecek, nane kokacağız. Kahvaltı domatesle başladı, naneyle bitti. Ağa efendi, Girit'in nanelerini öyle bir anlattı ki, herkesin parmağı ağzında kaldı. Tüm Akdeniz deniziyle, taşıyla, toprağıyla nane kokar. Keçiler, koyunlar, geyikler, hem de ala geyikler, hem de keklikler, hem de sarı asmalar, hem de sülünler nane kokarlar. Poyraz artık dayanamamış, uzun yaylanın, Binboğa dağlarının özlemi gelmiş, yüreğin üstüne taş gibi oturmuştu. Bizim ballarımız da püren kokar. Püren mavi çiçekli, bodur bir çalıdır. Püren o kadar çiçek açar ki, bütün çalı tepeden tırnağa maviye keser. Bizim arılar da pürenlere çokuşurlar. O kadar çok konar ki pürenlere arılar, pürenlerin çiçekleri arıdan gözükmez olur. Bizim kovanların kapağını açamazsın. Açarsan yüzünüze öyle yoğun bir püren kokusu çarpar ki insan sersemler. Bizim dağlarda ala geyik, pınarlar, ulu sedirler diyecekti ki Poyraz ağa efendiyi üzmemek için sustu. Oysa o da köyüne, o da binlerce pınarlı toroslarına hiçbir zaman gidemeyecekti. Belki ağa efendi kendi Girit'ine giderdi de o dağlarına, köyüne gidemezdi. Onun köyü yoktu artık. Söz domatesle başlamış, domatesle bitmeliydi ya, Poyraz kendini tutamadı. Bizim pınarların naneleri, çiçekleri, dedi, sustu. Kahvaltısını bitiren ağa efendi konuşmaya başlamıştı ki, Kadri Kaptan girdi içeriye. Elindeki mektubu Poyraz'a uzattı. Kavlakzade Remzi çok selam söyledi. Musa Kazım ağa efendi ne yapsın, ne etsin de kasabaya getirsin. Onu kasabada çok bekleyen insan var. Kaz Dağları'nın adamları da ağa efendiyi bekliyorlarmış. Buyursunlar, dedi. Gel otur, dedi Poyraz kaptan. Beni anam bekler, dedi, gitti. Poyraz mektubu ağa efendiye uzattı. O da okudu. İda Dağı'nın insanları beni ne bilecekler, diyerek mektubu Poyraz'a uzattı. Kasabada beni bekleyenler varmış. Bunlar kimlermiş acaba? Ne diyorsun Poyraz Bey oğlum? Doktor beyleri de çağırmışlar. Onlarla çınarların altında buluşalım. Bakalım onlar ne diyecekler. Hepimizin çağırdığına göre fırka açılıyor demektir. Poyraz, adı Cumhuriyet Halk Fırkası, dedi. Demek bu adamı parti reisi yapıyorlar. Bu adamı, dedi Poyraz, hemen gider doktor beyleri çınarların altına alır getiririm. Ağa efendi, ben de oraya gidiyorum, dedi, ayağa kalktı. Allah ziyade etsin. Poyraz önce doktorların evine uğradı, yoklardı. Deniz kıyısındaki dükkanlarına giden doktorlar uzun masaya karşı karşıya oturmuşlar, yüksek sesle tartışıyorlardı. Buyur Poyraz Bey, dedi Salman Sami, gel otur. Bu adamın elinden bıktım beyahu. Çanakkale zaferi, zafer diyor da başka bir şey demiyor. Çanakkale zaferi zafer olsaydı, düşman gemilerinin İstanbul'da ne işleri vardı? Çanakkale'de yüz binlerce asker öldü. Bunun karşılığı düşman gemilerinin Boğaz'a gelip Dolmabahçe'ye demir atmaları mı olacaktı? Doktor Halit Rıfat, zafer, dedi. Hem de muhteşem bir zafer. Fe subhanallah, bu adam beni deli edecek, deli. Yüzü sararmış, elleri titriyordu Salman Sami'nin. Zafer, kendisi de baş kahraman. Halit Rıfat, ona daha karşılık vermeden Poyraz, Salman Sami'nin eline mektubu tutuşturdu. Neymiş bu? Kavlak Remzi'den davetiye. Dedi Salman Sami Bey. Mektubu okumaya başladı. Bitirdi. Halit Rıfat Bey'e uzattı. O da okudu. Dedi. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın reisi olmuş. Salman Sami, Halit Rıfat'ın gözlerinin içine bakarak, zafer. Öyle değil mi Poyraz Bey? Çanakkale zaferi. Zafer. Asker kaçağı olan o değil mi? Öyle söylüyorlar. Zafer. Hem asker kaçağı olmuş, Doktor sözü bitirmeden Kadri Kaptan'la hançerli Efe girdiler içeriye. Hançerli tok sesiyle bir selam verdi, camlar zangırdadı. Efe'yi görünce Poyraz çok sevindi, ayağa kalktı. İster istemez ötekiler de ayağa kalktılar. Buyur otur Efe, hoş geldin. Ben de seni bekliyordum. Geldim işte. Efe daha Efe kılığındaydı. Mavi kısa kollu, sırma işleme cepkeni, çizgili ipek mintanı, dizleme çorabı, dizine kadar inen yanları işlemeli şalvarı, renk renk çiçeklerle donatılmış mor fesiyle, kırmızı kuşağının altına sokulmuş çift ağızlı hançeriyle, sanki dağdan dün inmiş bir Efe'ydi. Yalnız küçük bir değişiklik vardı Efe'de, giyitleri yepyeni, çizmeleri de parlıyordu. Hem asker kaçağı dediniz, hem de daha marifetleri var. Kim o? Dedi hançerli Efe. Kavlakzade Remzi, dedi Poyraz. O ne ahlaksız, ne alçak, ne hain bir köpek, dedi başını sallayarak hançerli Efe. Asker kaçağı olsa gene neysem ne. O çete kurdu da Yunan'a geçti. Çetesiyle geceleri dağdan indi, köylüleri soydu. Evlerini yaktı. Çok adam öldürdü. Kemal Paşa kazanınca da düze indi, çekti kırmızı bayrağı. Biz Yunan'ı İzmir'de denize döktük. Mustafa Kemal Paşa ile beraber. Oradan geliyorum, dedi. Kasabalılar omuzlarını aldılar. 3 gün 3 gece şenlikler yaparak sırtlarında dolaştırdılar. Ben bağırdım, çağırdım. Bereket versin beni kimse duymadı. Yoksa hemen orada derimi yüzerlerdi. Ben hemen kalkıyorum. Bizimkiler beni teknede bekliyorlar. Bir yerleşeyim, sana çok anlatacaklarım var. Çok. Ayağa kalktı. Sağlıcakla kalın, dedi. Dışarıya çıkarken döndü. Topal binbaşı olmasa da ben bu adaya gelmek değil yaklaşamazdım bile. Bana bir de ev aldı, verdi, yardım da yaptı, dedi, gitti. Poyraz Kadri Kaptan'a Vasili'yi bul, evi göstersin. Hüsmen'i, Uso'yu, Şehmuz Ağa'yı da bul, sana yardım etsinler. Sonra da bizim eve git. Lena sana yağ, pirinç, bulgur, ekmek versin. Bahçelerden de sen domates, biber topla. Evinde ne eksikse bizden al, götür. Efe telaşla, var var, çok yiyecek var, sepet sepet, çuval çuval. Çıktılar. Efendim, bizi çınarların altında Musa Kazım Bey bekliyor. Çınarların altına vardılar, baktılar ki çoktandır ağa efendi onları bekliyor, özür dilediler. Otur oturmaz da tartışmaya başladılar. Hele Efe'nin Remzi için söyledikleri olamaz alçaklıktı. Bu adam 200'lü değil 1000'lüydü. Tartışma uzun sürdü. Halit Rıfat'a göre kasabalılar gece gündüz düşlerinde bile yalan söylerlerdi. Onların işleri güçleri yalan söylemek. Salman Sami öfkeyle ayağa fırladı. Hançerli Efe de mi yalan söylüyor? Efeler soylu kişilerdir. Onlar fakir fukaraların dostudur. Zenginden alır fakire verirler. Bir yandan Poyraz, bir yandan Halit Rıfat, karşı çıkışlarını yumuşatarak Salman Sami'nin gönlünü aldılar. En sonunda doktoru biraz yumuşattılar. Musa Kazım Ağa Efendi, madem ki Gazi Mustafa Kemal Paşa onu reisliğe münasip görmüştür, partiyi de Mustafa Paşa kurmuştur, bu adam da bize mektup yazarak davet etmiştir, bizler de Gazi Mustafa Kemal'i mübarek hem de gül hatırı için partinin küşadına girmek mecburiyetindeyiz. Gidelim diye karar verdiler. Büyük adamın gül hatırı için. Ve rahatladılar. Hele ağa efendinin ağzı kulaklarına varıyordu. Poyraz ne yapsın fukara ağa efendi diye düşündü. Ne yapsın gariban? Uçan kuştan imdat umuyor. İstanbul'dan, Atina'dan haber gelmedikçe Poyraz'ın gözlerinin içine öyle bir kederle bakıyordu ki. İnsanın yüreği ağzına gelir. Remzi Beyefendi'ye iyi davranmalıydı. Üç adanın evlerini, birçok kiliseyi, çiftlikleri yıkmış, kıyı köylerinin en verimli topraklarına sahiplenmiş, ormanları kesmiş. O olmasa yanan İzmir yeniden yapılanırken, keresteyi nereden bulacaktı İzmirliler? O Mustafa Kemal Paşa'nın yakın arkadaşı olduğundan dolayı, Paşa da Cumhuriyet Halk Partisi'nin başı olduğuna göre, Kavlakzade'nin elinden çok işler gelebilir. Kim ne derse desin, bir bakmışsın insan kendini Girit'te buluvermiş. Poyraz biraz sıkıntılı, havayı dağıtmak için biraz da merakından sordu. Muhterem doktorlar, sizi gönderdiğim kadınlardan memnun musunuz? Yaptıkları yemeklerden, yıkadıkları çamaşırlardan, evin temizliğinden. Ne diyorsun dedi Salman Sami. Ne diyorsun sen? Böyle temiz, böyle becerikli bir kadını İstanbul'da bile bulamazsın. Başıma devlet kuşu kondu. Poyraz Halil Rifat'a baktı. Benim de başıma devlet kuşu kondu. Yalnız o kadar hüzünlü, o kadar korkmuş, o kadar güvensiz ki. Ömründe hiç gülmemiş, ömrü boyunca onu korkutmuşlar. Ömrü boyunca ona işkence etmişler gibi halleri var. Bana gelen de tıpkısı. Hık demiş, ötekinin burnundan düşmüş dedi Salman Sami. Hele biraz zaman geçsin anlarız dedi Poyraz. Melek Hatun onların ağzından girer, burnundan çıkar. Ya çocuklar? Benimkisi hiç konuşmuyor dedi Salman Sami. Sabahtan çıkıyor, gidiyor, denizin kıyısına oturuyor. Yarın üstüne bacaklarını sarkıtıyor, gözlerini denize dikiyor. Birkaç kere gürültü patırtıyla birlikte yanından geçtim, duymadı, kıpırdamadı bile. Gün kavuşurken eve geliyor. Anası ona yemek veriyor, bir odaya çekiliyor, gizlice yemeğini yiyor, bulaşığını da yıkıyor. Şaşkınlıkla, benimki de öyle dedi Halit Rıfat. Sonra yan yana gelip eve dönüyorlar. Tuhaf çocuklar, niçin yarın üstünde yan yana oturmuyorlar da böyle tek başlarına? Melek Hatun yakında her şeyi anlar. Merasim ne günü diye sordu Doktor Salman Sami. Poyraz mektubu açtı, okudu. Merasim cuma günü. En geç cuma günü öğleyin orada olmalıyız. Oluruz dedi Salman Sami. Mustafa Kemal Paşa'nın gül hatırı için değil mi? Hep birden öyle dediler. Efendim size söylemiştim. Kaçak Hasan'la konuşur musunuz? Tüh be unuttuk dedi Salman Sami. Nerede acaba? Teknesinde kalıyor. Eğer denize çıkmamışsa onu size hemen bulurum. Ayağa kalktı, iskeleye yürüdü. Kaçak Hasan'ın teknesi yerinde duruyordu. Güzel, duman rengine boyanmış bir tekneydi. Duman rengi tekneler denizde kolay gözükmezler. Hasan diye bağırdı. Tekneden Hasan'ın sesi geldi. Buyurun Poyraz Reis, hemen buraya gel. Hasan teknesine bağlı sandalı atladı. Kürek çekerek kıyıya geldi. Sandalı kumlara çekti, Poyraz'a koştu. Buyur, şimdi seni doktorlara götüreceğim, onlarla konuşacaksın. Hasan durdu, başını önüne eğdi. Bir süre düşündükten sonra Poyraz'ın gözlerinin içine baktı. O doktorların biri binbaşı, biri de yüzbaşı değil mi? Onlar doktor. Onlar beni askeriye teslim edip astırmazlar mı? Eskiden kurşuna dizdiriyorlardı. O iyiydi, asılmak çok kötü. Asılmak istemiyorum reis, beni onlara götürme. Onlar da zabit değil mi? Beni astırmazlar mı? Onların gözleri bir kaçak görmesin. Yakalarlar, askeriye teslim ederler. Askeriye hemen insanı asar. Kıyma bana kardeş. Ben bir küçük kuşum. Sen bir ulu çalısın. Sana sığındım. Doktorlar beni görür görmez. Bana izin ver de ben tekneme binip gideyim. Yahu Hasan, ben de zabitim. Sana bir kötülüğüm dokundu mu? Sesini yükseltti. Eğer benimle doktorlara gelmezsen hemen kolunu bağlatır. Hüsmen'le seni yarın askeriyeye gönderirim. Bırak reis, kıyma tatlı canımı, buraya geldiğim gibi gideyim. Çıkar tabancanı, sık alnımın ortasına, namusumla öleyim. Yeter ki hükümete teslim edip beni astırma. Şimdi beni iyi dinle, ya asılacaksın ya da birlikte doktorlara gideceğiz. Bu doktorlar yiğit adamlar mı? Yiğit adamlar. Bir adamı asılırken hiç görmüşler mi? Çok görmüşler, onlar doktor. Onlar can çekişirken, ölürken, kurşuna dizilirken çok, çok insan gördüler. Sahi mi? Onlar beni ele vermezler mi? Konuştum onlarla, konuştum senin için. Onların hükümette elleri kolları çok uzun. Onlar birer kahraman. Çanakkale'de, bu adada binlerce askeri ölümden kurtardılar. Hiç asılan adam görmüşler mi? Çok görmüşler diye bağırdı Poyraz. Git yanlarına sor da gel. Poyraz öfkeyle, ulan pis kaçak, bana inanmıyor musun korkak? Karıncadan, kelebekten ürken lanet. Siktir ol git de seni assınlar. Hem de bir iyice ayaklarını sallandırsınlar. Sen korkaklığından, askerlikten kaçmışsın. Bütün anlattıkların yalan, palavra. Haşa diye dikleşti Hasan. Haşa, ben korkak olamam. Ben korkak olsaydım şimdi burada olmazdım. Reis, şimdi sen beni iyi dinle. Bana korkak diyemezsin. Buna hiç hakkın yok. Sen de beni bu adadan hiçbir yere gönderemezsin. Ne hakkın var? İşte ben de doktorların yanına gidiyorum. Onlar da beni astıracaklar. Ben asılınca da sen de götüne kına yak. Bıktım. Döndü, hızla doktorlara yürüdü. Çakıl gibi hazır oda geçti, selama durdu. Benim, ben Kaçak Hasan. Poyraz reis bana diyor ki... Bu sırada Poyraz da geldi. Doktorların yanında sedire oturdu. Ne öyle dikilmiş duruyorsun, otursana Hasan, dedi Salman Sami. Oturamam. Oturup da yakayı ele veremem. Oturup da gidip kasabanın çarşısına kendimi astıramam. Siz asılırken bir adamı hiç gördünüz mü? Salman Sami yumuşak, babacan bir sesle. Bunun için sordun Hasan. Siz bana söyleyin, gördünüz mü görmediniz mi? Görmedik, dedi Salman Sami. Ya ben demedim mi sana? Diye Poyraz öfkeyle kalktı. Keşke görseydiniz. İşte o zaman beni astırmazdınız. Sen otur hele, dedi Salman Sami. Sesi o kadar sevecen, sıcak, yumuşak ki. Hasan birden bir umuda kapıldı. Sen asıldan hiçbir adam gördün mü Hasan? Çok gördüm, çok. Rus cephesinde kaçak askerleri yakalıyorlar, hemen dara çekiyorlardı. Hem de buzdan apak olmuş orman ağaçlarının dallarını. İşte şu gözlerle gördüm. Sende bir tabur, ben diyeyim bin alay. Hepsinin dilleri bir karış dışarıda. Ayaklarının uçları da yere değiyor. Gerisini söylemeyeyim. Beni askeriyeye teslim ederseniz, onlara yalvarın da beni asmasınlar. Kurşuna dizdirsinler. Ölüm nasıl olursa olsun. Ölüm ölümdür. Ya kurşuna dizilmek temiz iş. Beni vermeseniz, ben de öldürmesem daha iyi olmaz mı? Daha iyi olur, dedi Salman Sami. Hasan şaşkınlıkla, biraz da inanmayarak ikircikti. Daha mı iyi olur, diye sordu. Otur sen, daha iyi olur. Salman Sami'nin sesi o kadar güvenli bir sesti ki. Hasan oturdu, eliyle Poyraz'ı gösterdi. İşte bu Poyraz reis bana korkak, dedi. İşte oturdum. Korkak olsam gelir de üç zabitin ortasına oturur muydum? Bir adamı asılırken, bir tek adamı asılırken görseydiniz, beni astırmaya yüreğiniz el vermezdi. Asılan adam görmedim ama ben seni gene de ele vermeyecek, sana ben tezkere alacağım. Nüfus kağıdına da yazdıracağım. Kasabadaki askerlik şubesi reisi Topal İshak Bey, Çanakkale Savaşı'ndan benim arkadaşımdı. İki ayağı da çok ağır yaralanmış, kemikleri un ufak olmuştu. Ona günlerce, haftalarca bakarak ayaklarını iyileştirdim. Bir ayağında hiçbir şey kalmadı, öbür ayağı biraz aksıyor. Benimle Halit Rifat Bey olmasaydık, o şimdi yürüyemeyecek, malulen tekaüt olacaktı bizim gibi. Şimdi benim götürdüğüm adamı o astırır. Kurşuna dizdirir mi? Hasan faltaşı gibi açılmış gözlerini doktorun yüzüne dikmiş, donmuş kalmış, bir tek sözcük konuşamıyordu. Konuşmak istiyor, konuşamıyordu. Ağzında dili şişmiş kalmıştı. Konuşmak için çok çabaladı, sonunda da konuştu. Eğer yüreğinde azıcık insanlık kalmışsa, astırmaz da, kurşuna dizdirmez de, ya içinde insanlık kalmamışsa? Sesi titriyordu. Bu adamlar beni astırır da, mermileri, ipleri kalmamışsa, beni iki askere yağlı kemetle boğdurur da. Koca bir kolordu dağın yamacına vurdu. Ortalık nasıl soğuk, nasıl soğuk. Tilkiler bakır sıcacık. Dağın yamaçları buz tutmuş. Öyle yerlere geliyorlar ki askerler buza bir basıyorlar, oradan dağın dibine kadar kayıyorlardı. Askerlerin bir kısmına diz çökmüş, donmuş kalmışlar. Kimisi de ayakta. Kendinde tırmanma gücünü bulanlar bir kez dönüp bakıyorlar arkalarına. Bir daha dönemiyorlar. Kazık kesiliyorlardı. Öyle yerlere geliyorlardı ki buzdan sarp kayalar, buzdan uçurumlara yaklaşanlar ucu bucağı gözükmeyen koyaklara bölük bölük üst üste aşağılara savruluyorlardı. Bunları gören biz ne yapıyoruz, uçurumlara elimizden geldiğince yaklaşmıyoruz. Öyle yerler geliyor ki önümüze dimdik duvar gibi, çıkmanın mümkünü yok. Biz ne yapıyoruz? İstihkam bölükleriyle birlikte buzları kazıyıp basamak yapıyoruz. Böylelikle merdivenler yapa yapa dağa tırmanıyoruz. Aşağı bakmaya yürekleri dayananlar bir bakıyorlar, hemen başlarını geri çeviriyorlar. Geride yürüyen koca kolordudan tek tük bir avuç asker kalmış. Kimi ayakta donup kalmış, kimi uçurumlardan aşağı uçmuş, kimi de yere serilmiş. Bir yere çıktık, bir buz kayalığa Döndük, yöreye baktık ki askerler oralarda dimdik donmuş kalmış. Askerler bir iki askere dokundular. Dokunur dokunmaz da o askerlerle birlikte buz kalıpları gibi pat diye yere düştüler. Bir yere geldik, asker ölülerinden yer görünmüyor. Biz ne yapıyoruz? 3 gün, 3 gece yemek yemeden, su içmeden tırmanıyoruz. Buzların üstüne biraz soluklanmaya oturanlar uyuyup kalıyorlar. Uyanmıyorlar, taş kesiliyorlar. Tüfeklerinin namlularını tutanların vay haline. Elleri demire yapışıp kalıyor. Biz ne yapıyoruz? Dağa tırmanmadan önce 10-15 gün yarı aç, yarı tok, yazlık yiğitlerle, hem gön çarıklarla yürüyüp yorulmuş, bitkin askerler, buzlara basamak kazarak dağın tepesine çıkıyoruz. Tırmanırken bir de açız, arkamızdan erzak ulaşmıyor. Biz ne yapıyoruz? Açlıktan, yorgunluktan kırılıyor yamacın, buzların üstüne seriliyor. Kalanlarımız dağın doruğuna yürüyoruz. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Ya zabitler ne yapıyor? Onlar da donuyorlar ya, aralarında donup ölenleri çok az. Dağın doruğuna bakarak oldukları yerde durup kalanlar var. Zabitler ne yapıyorlar? O durup kas katı kesilmişlere basıyorlar kurşunu. Yere düşenler bir canlının çıkardığı sesi değil, yere düşmüş bir kütüğün çıkardığı sesi çıkarıyorlar. Döküle döküle öyle üstü dağa çıktık ki doruk ucu bucağı gözükmeyen bir düzlük. Burası Kürtlerin yaylasıymış. Buraya gelir çadır kurarlarmış. Yayla çok bir düzlükmüş. Kumandanlar emir verdi. Burada sıcak çorba içecek, sıcak yemek yiyecek, az çok istirahat ettikten sonra aşağı Sarıkamış'a yürüyüp Rus ordusunu oradan atacak. Orada öyle bir karnımızı doyuracak, öyle bir doyuracak, öyle giyitler giyecek. Ayaklarımıza keçe çizmeler çekecek, kaputlar som yünden. Öyle bir uyuyacak, öyle bir uyuyacak. 3 gün, 3 gece bir kol ordudan dağın tepesine çıkan askerin 1/4. Erzurum'dan yola çıkarken ne yaptım? Babam bana ne dedi? Ben asker olup Erzurum'a gelirken ben oralarda kışın savaş yaptım. Bizim ordudan geriye dönen olmadı. Belki 1-2 topal kör, belki 5-10 esir dönmüştür. Babam bana dedi ki, sana mübarek öğüdüm yavrum, 2 gözüm, sana şu parayı veriyorum, al bu parayı, al anana götür. Sana bal mumu muşambasından bir kese diksin, parayı içine koy, hiçbir şeye harcama, 5 okka şeker al, aman bunu unutma. Savaş sizi alıp buzlu dağlara çekerse, hepiniz donarsınız. Düzlükte, ovalıkta da kalsanız gene donar, kazık kesilirsiniz. Sırtınızda samur kürk olsa gene soğuk sizi kılıç gibi ortanızdan biçer, helak olursunuz. Zinhar, dediğimi unutma. Ben dedim, hiç unutur muyum? Dağlara yürürken bir kasaba geçtik. Ben girdim bir dükkana, bir kemer aldım. İçini doldurdum, şekeri sardım belime. Yırtık pırtık bir yazlık kaput verdiler bana. Kaputun ceplerini büyüttüm, şekerle doldurdum. Bütün ceplerimi, her yerimi de şekerle doldurdum. Olur olmaz yerlerde, ovalarda, düzlüklerde şekerimi harcamadım. Vakta ki bu yaman Allahu Ekber dağına çıkar çıkmaz sıkışınca ağzıma birer ikişer şeker atıyor, canlanıyordum. Dağa çıkarken çok asker karların üstüne döküldü. Karların üstünde kalmış askerlerden ölmediklerini sandıklarının çavuşlar, küçük zabitler, yüzbaşılar başlarına boşaltıyorlardı kurşunu. Başlardan buzların üstüne kanlar fışkırıyor, hemen de donuyorlardı. Dağa tırmanırken askerlerin bir kısmı da olduğu yerde kazık kesiliyor. Komutanlar da bu kazık kesilenlere silahlarının uçlarıyla dürtü veriyorlar. Kazık kesilmiş askerler de buzların üstüne seriliyorlardı. Aşağıdan da yukarıya doğru gözükmeyen yamaca bakınca buza kesmiş yamaçlar kapkara gözüküyordu. Biz Erzurum'dan buraya hiç durmadan, soluk almadan bir yürüyüşle gelmiştik. Dinlenmemiş, karnımıza sıcak bir lokma çorba bile girmemişti. Dağın tepesine çıkıp oradan aşağıya, Sarıkamış'a inecek, Rusların elinden kasabayı alacaktık. Dağa çıkarken sağdan Rus ordusundan kurşun yağmurları da yağıyordu üzerimize. Ben ne diyeyim size? Siz neler dinleyeceksiniz? Uzun sözün kısası, dağın doruğuna çıktık. Orası Kürtlerin yaylası. Oraya çıkar çıkmaz ayaklarındaki çarıkları parçalanmış yalın ayak kalmışlar. Ayakları parçalanmış davul gibi şişmişler. Günlerdir ağızlarına bir lokma koymamışlar. Yazlık parçalanmış giyitler içinde günlerce yürümüşler. Toptan buzların üstüne serildik. Kıpırdar halimiz kalmamış. Parmağımızı bile kıpırdatamıyorduk. Güneş kızıllamış, batıyordu. Kocaman bir ordu, beşte dördünü yitirmiş, geriye kalanlar da Allahu Ekber dağının tepesinde açlıktan öldü, ölecek. Başkomutanın emriyle biz buradan çarpışa çarpışa Sarıkamış'a varacak, kasabadan Rus birliklerini atıp orada karnımızı doyuracak, dinlenecektik. Başkumandanımız da böbür böbür böbürlenecek. Bütün göğsü altın madalyalarla donatılacaktı. Gel yanıma otur dedi sertçe Salman Sami. Hasan geldi, binbaşının yanına oturdu. Dinle beni. Biz de başından sonuna kadar Çanakkale Harbi'ni yaşadık. Sen konuş, sen nasıl kurtuldun Hasan? Biz yere serilmişken, daha soluk almadan, sağ yandan üstümüze kurşunlar, gülleler yağmaya başladı. Yattığımız yerden birkaç kurşun da biz attık. Sonra tek tük oradan buradan kurşunların patlaması sürdü. Sonra da sustuk. Susmayıp da ne yapacaktık? Biz susunca onlar da donmuşlar ki ateşi kestiler. Gün batıyordu. Bu sırada bir bora, bir tipi, bir fırtına başladı ki Allah göstermeye şiddetinden dünya başımıza yıkıldı. Koca ordudan bir avucu kalmış, yaralı, aç asker hemen ayağa fırladık. Burada böyle yatıp durursak karın tipinin altında kalacağız. Öyle hızlı esiyordu ki boran, ayağa kalkanı yere seriyordu. Sürünmeye başladık. Fırtına, tipi, boran bizi aldı, aşağılara yöreye dağıttı. Kendimizi koyaklarda, uçurumların dibinde, derelerde bulduk. Ben sürüne sürüne el yordamıyla bir kaya kovuğa girdim. Elim uzattım, elimin altında toprak. Aylardan beri ilk olarak toprağa değiyordum. Toprağı unutmuş gitmiştim. Yarına sağ çıkarsam, güneş de doğarsa, ben de toprağı göreceğim. Sürüne sürüne toprağın dibine kadar gittim. Dışarıdan, gökten buz yağarken, burası dışarıya bakarak sıcak. Bu gece bir uyursam, gene de bu yer ölürüm. Bir avuç şeker çıkardım koynumdan, azar azar ağzıma attım. Sabaha kadar ağzıma şeker atıyorum. Uykum geldikçe de başımı yumrukluyor, toprağa, kovuğun yan kayalıklarına tekmeliyordum. Ayaklarım, başım, ellerim o kadar acıyordu ki uyumak aklıma bile gelmiyordu. Böyle böyle sabaha ettim. Kapıdan bir çizgi ışık geliyordu. Toprağı görünce yeniden anadan doğmuş gibi oldum. Yüreğim, içim uçtu. Kovuğun kapısına vardım ki ne göreyim? 5 zabit üst üste yığılmışlar, yatıyorlar. Hepsi de donmuş, kazık kesilmişler. Onları teker teker dışarıya çıkardım. Görsünler de ölüleri alsınlar, aşağıya götürsünler diye. Bu dağda kurda kuşa, çakala yem olmasınlar. Ölülerin arasından aşağı inerken, ölülerin üstüne basmaktan başka hiçbir yolu yoktu. Askerler hep birbirlerine sarılmışlar, öyle ölmüşlerdi. Dağın her yeri, derelerin, koyakların içi, düzlüklerin, yamaçların üstü asker ölüleriyle dolmuştu. Koskocaman ordudan bizden başka kimse kalmamıştı. Salman Sami, o dağlarda soğuktan, açlıktan, tifüsten 90 bin kişi öldü. O koskoca ordunun ne kadar sakat kaldı kimse bilmiyor. Savaşın ne korkunç, insanlığa yakışmaz, bütün insanlığı özünden çürüten lanet bir şey olduğunu ancak savaşlara katılanlar bilir. Sözüm ona Enver Başkumandandı. O aç çıplak, yalın ayak başı kabak orduyu baharı beklemeden Allahu Ekber dağlarına 30-40 derece soğukta harbe değil ölüme süren Enver Paşa'ydı. Yürekli bir insan olarak tanınanlar en korkaklardır. Ben savaşların en acımasızında bulundum. Afur tafuru bol insanları gördüm. Bunların en korkak insanlar olduklarına şahit oldum. Harplere karar verenleri askerlerin arasına sokup buyurun arkadaşlar diyeceksin, öldürüp öldürüleceksin. İşte o zaman görelim hiç savaş olur mu? Savaşlarda kumandanları da neferlerle birlikte sünge harbine sokacaksın. Görün bakalım, işte o zaman görün bakalım. Savaş sözünü kimse ağzına alabilir mi? Benim bir akrabam vardı. Doğu cephesinde çarpışmış bir paşaydı. Paşa kolordu kumandanıydı. Paşayla Sarıkamış Savaşı'nı günlerce konuştuk. Başkumandan Enver Paşa kabiliyetsiz bir kişiydi. Orduları değil bir bölüğü idare edemezdi. Hırsı kendi ağırlığının, aklının 100 katıydı. Hem de onu çıldırtacak kadar diyordu paşa. Sarıkamış doğu sınırımızda o zaman da bir Rus kasabasıydı. Orada ne kadar Rus askeri olduğunu kimse bilmiyordu. Kimi 2 tümen, kimi 3, kimi de 5 tümen diyordu. Rus ordusunun ağırlığı Alman cephesindeydi. Ordu kumandanları kışın ortasında buz tutmuş dağları aşarak Sarıkamış'a savaşsız bile ulaşamazlardı. Askerin ne üstünde üst ne başında baş vardı. Askerin ne de yiyeceği. Erzurum'daki ambarların çoğu bomboştu. Irak'tan yazlık elbiselerle ayakları yalın bir kolordu getirilmişti. Ordunun silahı da yetersizdi. Ne olursa olsun kışın ortasında Sarıkamış'a hücum edilmezdi. Asker ağırlığı Alman cephesinde olan Rus ordusu kışta kıyamette hücum edemezdi. Baharı bekleseydik. Bu büyük kırım ve yenilme. Mümkün değil, olmazdı. Enver Paşa'nın akılsızlığı kışın ortasında Sarıkamış'ta ne yapacakmış? Allah bilir. Aç, susuz, ayak yalın, üstsüz, başsız askerleri Arafat Dağı'ndan Karadeniz'e kadar uzayan Sarp Dağ silsilesinin buz cehennemine sürdüler. Aralık ayının kışında. Çanakkale'de ne kadar asker ölmüşse dağlarda da onlardan çok asker donmuştur. Tifüsten ölenler de çabası. Bahar gelince Rus ordusu harekata geçti. Karşısında asker denecek asker kalmamıştı. Dağlara vurdu, Sarıkamış'tan yukarı Mezopotamya'ya, Trabzon'a kadar indi. Hasan söylüyor ya, ordu bir tek dağın tepesine daha çıkmadan, çatışmaya girmeden 90 bin kişi soğuktan ölüyor. Daha girmeden bütün ordu, Allah rahmet eylesin. Yalan, büyük yalan, bir koskocaman ordu, ordular gitti, daha savaşa girmeden ölenler damadı Şehriyari'nin, padişahın çocukları değildi ki. Ne 90 bin kişi, ne 100, ne 200 bin kişi daha savaşa başlamadan açlıktan, tifüsten, soğuktan kırıldılar. Geriye kalanları da küçük çarpışmalarda Ruslar bir de asker kaçağı diyerek Enver öldürdü. Enver, Osmanlı'nın çürümesinin bir sonucuydu. Sarıkamış'ı alsak ne olacaktı? Almasak ne olacaktı? Ve Sarıkamış'taki askerlerin durumunu da kimse bilmiyordu. Dağların arkasında Rusların karakolları var mı yok mu onu bile kimse bilmiyordu. Ruslar bütün güçlerini Alman cephesine yığmış, orada kıyasıya dövüşüyorlardı. Irak'tan yarı çıplak, sözüm ona yazlık elbiselerle, hem de çarıklı yarı çıplak, açlıktan kaditleri çıkmış, yorgun, bitkin bir kolordu getirilmiş, onları da dağların üstüne Aralık ayının gökte kartalları donduran borasının, tipisinin, fırtınasının üstüne sürmüşlerdi. Yalan, bin kere yalan, dağlarda 90 bin kişi donup öldü diyorlar. Yalan, bin kere yalan. Koskoca bir ordu öldü o dağlarda, düşmana bir tek kurşun atmadan. Ne 90 bin, ne 150 bin kişi, daha savaşa başlamadan, açlıktan, tifüsten, bir de donarak koskocaman ordunun hemen hemen hepsi gitti. Önünde asker kalmayınca da Rus ordusu Sarıkamış'tan çıktı Mezopotamya'ya, Orta Anadolu'ya, Karadeniz'in yarısına kadar indi. Uzun sözün kısası budur Hasan Reis. Hasan sabırsızlıktan çatlıyordu. Doktor binbaşıya derdini anlatmalıydı. Belki astırmazdı. İndim dağdan aşağı, vardım bir düzlüğe. Düzlükte bile göbeğime kadar kara gömüldüm. Baktım ileride apak bir ulu ağaç. Altında bir insan oturur. Vardım adamın yanına, belini ağaca dayamış, gözleri kapalı, başı sağ omzuna düşmüş. Dedim ona, arkadaş sen ölü müsün, diri misin, diriysen gözlerini aç. Çok bağırdım, dokunmaya korkuyorum, ya ölüyse? Dedim kendi kendime, ölüyse ölü, şu dağlar, düzler, dereler, şu yamaçlar ağzına kadar ölü dolu. Ölmeyen kimse mi kaldı? Varsın bu da ölü olsun. Saçlarına asıldım, başını kaldırdım, gözlerini açtı. Dedim ona, sen nasıl ölmedin de sağ kaldın? Konuşamıyordu. Silkeleyerek ayağa kaldırdım. Onu ayağa kaldırınca, dur dedi. Dur, beni öldürme. Hiçbir şey bilmiyorum. Açlıktan ölüyorum. Dur, seni ben diriltirim. Bir şey söyleyecekti. Dudakları kıpırdadı. Yere sağaldı. Gözleri kapandı. Dedim, gücü bu kadarmış. Bağırdım ona, gözünü aç lan. Ben sana ne vereceğim? Dirileceksin. Dirileceksin sözünü duyunca hemen gözleri açıldı. Yüzüme baktı. 3 tane şekeri ağzına soktum. Gözlerini kapadı. Şekeri ağzında eriyinceye kadar çenesini kıpırdatmadı. Şekerler ağzında eriyince 3 kez yutkundu. Gözlerini açtı. Dedi bana, 3 parça daha şeker verirsen iyice cana gelirim. Beni zabit mektebinin son sınıfından askere aldılar. Ben çavuşum. Sana çok iyiliğim dokunur. Ona 3 parça şeker daha verdim. İyice kendine geldi, yürüdü. Ağaca dolandı, geldi yerine. Burada nasıl kaldın? Alayın taburun nerede? Bilmiyorum. Nasıl bilmezsin yahu? Onların hepsi öldü. Ben Miralay'ın, binbaşının, yüzbaşının ekmeklerini kaputlarının ceplerinden aldım. Ölüler ekmek yiyemez. Oradan kaçtım mı bilmiyorum. Bu ağaç bizim arkamızda kalmış bir yer mi? Başka bir yer mi? Bilmiyorum. Gelmişim bu ağacın altına oturmuşum. Ekmeklerin hepsini de yemişim. Sonra da ölmüşüm. Sonra da sen gelmişsin. Salman Sami gittikçe sabırsızlanıyordu. Yeter artık. Sen nasıl kaçak oldun onu anlat. Olur binbaşım. Sonra ne oldu? Anlat. Dedim ona, şimdi ne olacak? Sen bir kaçaksın. Çok düşündü. Sonra ben bir kaçak mıyım? Sen söyle. Ben bilmiyorum. Uykudan uyandırdın beni. Karanlıktaydım, ölmüştüm dedi. Biz böyle konuşurken öteden atlılar geliyordu. Asker saydı atlıları. Bize doğru geliyorlar dedi. Dedim ona, niçin saydın atlıları? Dedi, baştan gelen başkomandan, onlar 7 kişidirler. Başkumandan, arkasındakiler de onun paşalarıdır. 3 tanesi de Alman paşasıdır. Başkumandan asker kaçakları görünce aç ağzını der, ağzına boşaltır kurşunları. Dedim ona, şu aşağıdaki ormana kaçalım. Dedi bana, ben onu çok gördüm. Boynunda dürbünü var, çoktan görmüştür. Biz ormana ulaşmadan bize yetişir. Hiçbir şey sormadan aç ağzını der, kurşunları ağzının içine boşaltır. Biz burada duralım da onu bekleyelim. O gelince de ayağa kalkıp selama duralım, künyemizi söyleyelim. Belki kurtuluruz. Sonra sustuk, bekledik. Ben dedim öldük, o dedi öldük. Bildiğimiz kadar dualar okuyarak bekledik. Biraz sonra atlılar geldi. Önümüzde durdular. Biz çoktan selama durmuştuk. İkimiz de iki yerden künyemiz okuduk. Dedi başkumandan Enver Paşa, size asker kaçakları sizi. Bütün ordu ölürken siz kaçarsınız öyle mi? Tabancasını çekti. Açın ağzınızı dedi. Ağzımızı o anda sonuna kadar açtık. Paşa eli tabancasının tetiğinde biraz düşündükten sonra arkasındaki paşalara döndü. Kaçak kurşuna dizilir. Adet budur değil mi? Diye sordu. Paşalar hep birazdan budur dediler. Alman paşalar bile budur dediler. Enver Paşa orduda zaten mermi kalmadı. Benim iki heybe gözüm mermim de bitti. Sizlerde de az mermi kaldı. Biz bunları ormanın ağaçlarına astıralım. Artık bundan sonra mermilerimizi boş yere harcamayalım. Yoksa Sarıkamış'ı Ruslardan nasıl alırız? Ben düşündüm dedim kendi kendime. Ordu mordu gibi bir şey kalmadı ki. Sen Rus ordusunu ölmüş askerlerle mi yenip Sarıkamış'ı onların elinden alacaksın? Ben düşündüm. Ordunun bir avuç kalmış döküntüsünü de sizler astırıyorsunuz. Sen tek başına mı gidip Sarıkamış'ı alacaksın? Bunları düşündüm de Enver Paşa'ya söyleyemedim. Korktum. Ulan zaten ölmüşsün. Ulan söyle gitsin. Korktum. Bir tutam daha çok yaşamak. Ulan az sonra öleceksin. Belki can çıkmayınca umut çıkmıyor. Çok korktum. İnsan her zaman korkar, dedi Salman Sami. Paşa en arkadaki genç subayı çağırdı. Bunları arkamızdan getir, dedi. Paşalar sürdüler gittiler. Üçüncü kaset, birinci yüzün sonu.